Merhaba arkadaşlar, Codcast artık podcastimizin bir adı var, Codcast. İkinci bölümünden hepinize merhabalar. Bugün 3 kişiyiz, bir önceki yayında, bir önceki podcastte 2 kişiydik. Ben ve Burhan, bugün üçüncümüz katıldı aramıza, Mehmet. Bu bölümde podcast'te iş değiştirmekle alakalı tecrübelerimizden bahsedeceğiz. Tecrübemizi birbirimizle paylaşacağız. Genel olarak bilhassa yazılım, bu Silikon Vadisi'ndeki yazılım mühendisliği ile alakalı o konuda etrafında tutmaya çalışacağız konumuzu, konuştuklarımızı. Bir mühendis neden iş değiştirir? İş değiştirme sürecinde yaşadıkları nelerdir? İş teklifleri aldıktan sonra ne kriterlere göre seçim yapmak daha makul? Pazarlık süreci nasıl işliyor? Ardından işe başladığın oryantasyon ve işe alışma, iş arkadaşlarına alışma süreci nasıl ilerliyor? Bu konuları konuşacağız. Çok güzel olacak. Çok heyecanlıyız hepimiz. Ben Selman. Uber şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Senior Frontend Engineer'im. Yanımda bir önceki yayından da, bir önceki podcast'ten de hatırlayacağınız Burhan var. Burhan,
merhabalar herkese. Ben Burhan. Tabii ki. Groupon'da çalışıyorum. Senior yazılımcı olarak. Aramızda Mehmet varsa ben Mehmet'e vereyim. Bizi biliyor herkes. Mehmet buyur.
Arkadaşlar merhaba. Ben Mehmet. Ben de Silikon Vadisi'nde 6 yıldır çalışıyorum. Şu anda bir iş değiştirme aşamasındayım. O yüzden en taze bilgiler konusunda ben de şu anda ön sıradayım. Evet. Herhalde arkadaşların arasında.
Sen de bilgiler taze. Şimdi sen Amerika'ya geldin, lisansını burada okudun.
Evet.
Değil mi? Başka bir eyalette. Üniversiteyi bitirdikten sonra Silikon Vadisi'ne geldin. Burada biraz anlatsana.
Aynen. Ben 17 yaşında Amerika'ya gelme kararı aldım. İşte millet dershaneye gidiyorken ben de dershaneden okula, dershaneye asıp şeye gidiyordum. İşte Amerika'ya nasıl gidilir? Oralar, ben çok basketbol sevdam vardı. NBA'ye gideceğim falan filan diye. Çok kompetitif bir şekilde, çok hırslı bir şekilde basketbol oynuyordum. Ondan sonra işte Amerika'ya nasıl gidilecek falan filan derken bir burs opsiyonu buldum. Bir turnuvaya girdim Miami'de. Ondan sonra o turnuvadan belirli bir işte finansal yardım artı burs tarzında şeyler çıktı. Oradan kendimi Kuzey Dakota'da buldum. Bilmiyorum, belki filmini izlemişsinizdir ya da dizisini. Çok soğuk bir yer. Ama o yüzden de mesela çok fazla dikkatimi dağıtacak şey yoktu. Oturup çalıştım.
Evet, süper. Sonra, sonra kalktın geldin Bay Area'ya, Kaliforniya'ya.
Diplomamı aldığım gibi direkt Silikon Vadisi'ne geldim.
Süper. Nerede çalıştın sonra?
İlk başta Access Corporation diye bir şirkette çalıştım. Ondan sonra Playlist diye bir tane startupta çalıştım. Sonra TaskRabbit şirketinde çalıştım.
IKEA satın aldı.
Şimdi de eğer her şey yolunda giderse Apple'da başlayacağım.
Süper. Güzel. Şimdi bu yayın güzel bir podcast olacak. Anlatacak, konuşacak çok şeyimiz var. Hemen konuya geçelim. Şimdi bir yazılımcı olarak sen TaskRabbit'te 4 senedir çalıştığını söyledin.
Evet.
Seni iş değiştirmeye iten neydi? Yani bardağı taşıran son bir damla durumu mu var? Yoksa işte sen yavaş yavaş fikir zaten o geliyor. Acaba artık ayrılsam mı? Ne oldu? Ne oluyor da yazılımcılar o rahat şeyi bırakıp, yani para kazanıyorsun, konfor alanın orada güzel, insanlar seni tanıyor, projeleri yapıyorsun, hani bir güven oluşmuş sana karşı. O rahatı bırakıp neden böyle bir risk alıp, neden böyle bir uğraşa giriyor yazılım mühendisi genel olarak?
Çok güzel bir soru. Bu genelde yani her insanda değişen bir şey ama benim kendi tecrübemde bir 6-8 aylık bir düşünce, bir ısınma, bu fikre ısınma aşamasıyla gerçekleşti. İlk başta işte ben kendime sormaya başladım. Nasıl hissediyorum? İşte kariyerimi nereye götürmek istiyorum? Bu hayatta neyi başarmak istiyorum diye sorularla başladı. Sonradan işte TaskRabbit'te yapmak istediklerimi yaptım mı? Ondan sonra daha neler yapmak istiyorum? Kendimi daha nasıl geliştirebilirim?
Evet.
Bir yandan da işte finansal aspektleri falan filan her şeyi ortaya koyduğumuzda artık benim için bir sonraki aşamaya hazır olduğumu hissettim.
Aynen.
Ondan sonra da ilk başta iş bulmaya pek niyetim yoktu. Kendime biraz zaman ayırmayı düşünüyordum. Sonradan değişik fırsatlar karşıma çıkmaya başladı.
Süper.
O fırsatları değerlendirerek ilerledim.
O fırsatlar tabii aslında hep karşımıza çıkıyor değil mi? LinkedIn'de mesela her hafta, her ay onlarca hepimiz mesaj alıyoruz. Çok güzel firmalardan, güzel buradaki startuplardan. İlk başta tabii işler, belki de şunu söylemeye çalışıyorum. İşler firmada yolunda giderken, bir şeyler öğreniyorken aslında çok bakmıyorsun onlara.
Evet.
Mail gelmiş diyorsun, geçiyorsun. Ama şirkette belki de hani öyle bir noktaya geliyorsun ki artık sıkılmaya başlıyorsun. Belki yeni şeyler öğrenemiyorsun. O zaman biraz daha belki seni caydırıyor o mesajlar, o iletişim metotları, değil mi?
Aynen. Bazen bu caydırma olayı 3-5 gün kötü, ard arda bir kötü gün yaşıyorsun, yaşıyor olabilirsin. Şirketin gidişatını beğenmiyor olabilirsin veya şirketteki bazı işte yüksek düzeydeki insanların aldığı kararlar senin değerlerine uymuyor olabilir. Veya finansal anlamda da olabilir. Veya bunların hepsinin birleşimi de olabilir.
Doğru. Güzel. Bunlar da işte seni artık ben iş bakma. Peki bir sonraki sorum aslında şu olacak da, ondan önce şimdi Burhan, mesela sen de takım değiştiriyorsun. Şimdi
evet.
İş değiştirmek neden? Yani firma değiştirmek, farklı bir kültür içerisine geçmek isteyebilirsin. Bir de bunun alternatifi takım değiştirmek var, değil mi? Yani bulunduğun o küçük takım, yani ilk takımdan, çekirdek takımdan apayrı bir takıma geçip farklı insanlarla, farklı, kısmen farklı bir kültürle şey de var. Sen ne düşünüyorsun?
Şimdi firma değiştirirken büyük etkenlerden biri tabii şey, para yani. Genelde yazılımcıların maaşı artarken en büyük etkenlerden biri aslında iş değiştirdiğin zaman büyük bir artış oluyor.
Situation.
Evet. Normalde yoksa her sene küçük belli bir miktar artış oluyor. Şimdi takım değiştirirken de şu anki benim durumumda firma değiştirmek kadar aslında farklı bir takıma geçiyorum. Yalnız param şey olmayacak.
Aynı kalacak her
aynı
şey.
Kalacak. Tek farkı o aslında. Diğer taraftan işte genelde...
Aslında başka farkları da var. Mesela sen ayrıyetten bir mülakata girecek misin?
Yok, girmeyeceğim. Yani internal küçük bir mülakat oldu ama ya şimdi birazdan bahsedeceğimiz o genel bir süreç yok. Ama çoğu daha sözel direktörle ve menajerle konuştum yani.
O da güçlü bir alternatif değil mi? Yani sıkılmaya başladığın takımda ilgi çekici projeler yok. Şimdi kocaman firma, bir sürü şey oluyor. Başka takıma geçip öğrenmeye devam etmek
gibi opsiyon. Şimdi şöyle bir yazılımcıların bence şöyle bir farkı var diğer işlerden. Mesela abim benim hastanede çalışıyor, değil mi? Adam yani her gün bir şeyler öğreneyim, öyle bir derdi yok. Adamın tek derdi mesaisini doldurup eve gelmek.
Evet.
Bizim ise sürekli geride kalmama, sürekli yeni bir şeyler öğrenme gibi dertlerimiz var. Hatta eve gelip bazen ne yapıyoruz mesela, yeni teknolojilere bakıyoruz falan. İşte insan genelde yazılımcılar bir projede çok rahatlamaya başlayınca şeyin farkına varıyorlar. Yani artık bir rekabet, bir challenge yok ortada yani.
Evet, sektörde geri kalıyorum.
Geri kalıyorum hissiyatı kapıldığı için insanlar ya iş değiştirip ya takım değiştirmeye varıyor.
Bazı insanlar onun farkına bile varmıyor. Bunun hani bu kendini bir kontrol etmen lazım, ben şu anda neredeyim, ne yapıyorum diye.
Evet. Bunu... Hedeflerle
her
ilgili
insan
bir şey
yapamıyor
yani.
Yani.
Evet, evet. Bazı insanlar tabii yani maaşımı alayım.
Aynen, çünkü çok rahat gerçekten belirli bir aşamadan sonra çok rahat ve yeni gelen insanlar da hani direkt sana saygı duyuyor. Sen burada uzun süredir bulduğun için ve çok bilgin olduğu için.
Evet, aslında ben şimdi bizler belki yaş olarak üçümüzün ortalaması daha çok genç. Belki 10 sene 15 sene sonra bu bahsettiğimiz, belki bizler de işte risk almayıp ya işte ben önceliklerimiz değişecek belki. Fakat belki bu yaşlarda daha risk almak mümkün, hani o şeyleri yapmak mümkün gibi görünüyor.
Şey var zaten, bu jenerasyon muhabbetleri var ya, biz hangi jenerasyon deniyor bir unuttum şimdi.
X mi Y mi artık,
aynen,
nasıl
o jenerasyonların pardon. Bizden sonraki jenerasyonların daha fazla girişimci olacağı söyleniyor mesela. Daha tek dertlerin aslında kolay yoldan nasıl zengin olurum. Bize de biraz var bizim jenerasyon, ama bizden sonrakilerin daha fazla olacakmış. Bir yerde okumuştum geçen gün.
Ve bizim farklı olarak da biz iki ülkede yetiştik. Onun da çok farkı var.
Evet, mesela tam
Türkiye'de
o yüzden X, Y
işe bakış açısı evet. Ve şeydeki Amerika'daki bakış açısı çok farklı. Mesela Selman ilk başta dediği gibi burada insanlar çok daha hızlı iş değiştiriyor ve hani bir işi değiştirdiğin zaman hiçbir şekilde işi değiştirdiğin kişi kişisel algılamıyor. Ve birçok zaman zaten o CEO dediğimiz kişi şirketin %100 sahibi olan kişi de değil. O da bir çalışan. Onun da işte o üstünde sorumlu kişiler var yani.
Yalnız bu iş değiştirme, ben Türkiye'de çalıştığım için orada da çok var. Türkiye'de insanlar çok sık iş değiştiriyor.
Ama
ben
belki şeyle bilgisayar
yazılımda
alakalı.
Evet.
Çünkü
evet.
Diğer
bu sektörler,
şeyler,
diğer sektörlerde
hani, sektör,
olmayabilir.
Başka
evet.
Sektörlerde çok daha farklı şeylerdir.
Tabii. Ama yazılımda Türkiye'de bayağı...
Ama tabii sebeplerini irdelemek lazım. Belki Türkiye'de diyelim işveren memnuniyetsizliği ya da işte tatmin olamama mevcut çalıştığın şeylerle o olabilirken, belki bazı durumlarda da dediğin gibi finansal motivasyonlar. Evet. Yani biraz da artık tamam öğreniyorum, daha iyi öğreneyim. Yani daha fazlası o yetinmezlik belki jenerasyonla evet. da biraz gelen
bir
şey.
Bir de olanak var yani, baktığın zaman bir sürü firma var.
Evet, neden olmasın
talep
diyorsun.
Talep de var yani, evet. Neden olmasın diye.
Gördükçe bunları. Evet. Şimdi sen Mehmet TaskRabbit'te 4 sene çalıştın. Şimdi mülakatlara da girdin. Bize biraz bu süreçten bahsetsene. Sen nasıl başladı insan kaynakları? Sen mi mesaj attın onlar? Genel olarak bu nasıl oluyor bu süreç? Nasıl yaşanıyor?
Benimkisi biraz da normalden farklı bir süreç oldu. Genelde insanlar iş değiştirirken ya bulunduğu işte devam edip bir yandan akşamları ve hafta sonlarını feda ederek çalışır.
Mülakatları,
ya da
evet.
der işte ben çıkıyorum der. İşte ben bu zamanda bu işimden ayrılıyorum deyip ondan sonra biraz ara verip ondan sonra çalışmaya tekrar çalışmak için mülakatlara hazırlanır veya hı hı. mülakatlara başvurur. Benimkinde ben çıkıyorum dediğimde ben biraz daha böyle kendi işim üzerinde ve kendime yoğunlaşacağım için yaptım. Mesela ben çıkacağım, meditasyon yapacağım. Ondan sonra biraz gezeceğim, tozacağım.
İç dünyama yolculuk.
Aynen, iç dünyama.
Kendimi tanıyacağım.
Aynen, kendimi tanıyacağım diye çıktım. Yani San Francisco'nun caddelerine gidip cadde graffiti sanatına bakacağım. İşte eşimin aldığı GoPro ile gidip fotoğraflarını çekeceğim falan diye çıktım.
Eşin mi aldı GoPro'yu?
Evet, doğum günü hediyesiydi. Daha henüz kullanamadım ama inşallah yakında kullanacağım. Her neyse, evet. ondan sonra çıkmadan önce de hani şey dedim. Acaba hani bir mülakat, kendime bir garanti almak için. Acaba bir hani mülakata girsem ne aşamadayım şu anda, ne kadar çalışmam gerekiyor diye. Sonuçta bir sonraki aşamayı planlamadığın için genel bir plan yapmam gerekiyordu benim için. Hı hı. O yüzden de bir gireyim dedim. Ondan sonra işte bir tane mülakata girdim. Fena bir şirket olmayan bir şirketle. Gayet güzel geçti. Ondan sonra teklif de aldım. Ama yani hiç çalışmaya niyetim yoktu.
Bunu işi bırakmadan önce mi yaptın?
Bunu işi bırakmadan önce yaptım. Aynen. Ondan sonra teklif de aldım. Ondan sonra nerede bulunduğumu gördükten sonra tamam ben yaparım. Hani bir ay içinde ben çalışmaya başlarsam herhalde bulabilirim diye düşünerek kendime ona göre bir şey ayarladım. İşte 5 ay çalışmayacağım falan filan diye. Hı hı. Ama başvurduğum şirketlerden bir tanesi de işte Apple'dı, LinkedIn'di falan filan derken hı hı. İşte ben ayrıldıktan sonra bana geri döndüler işte hani biz seninle mülakat yapmak istiyoruz diye. O şekilde hani Apple geldiğinde ve ben de iOS üzerinde uğraştığım için çok güzel bir fırsat olarak geldi. Çok öğrenebileceğim şey olduğunu düşünerek tabii ki de dedim yani hani zaten şu anda kendi işimle uğraşmak dışında ve gezmek dışında bir iş yapmıyorum. Neden olmasın?
Süper. Peki bir sonraki adım neydi? İnsan kaynakları muhtemelen recruiter dedikleri kişi sana mesaj attı. LinkedIn'den ya da e-mail olabilir. Nasıl oldu senin durumunda?
Evet. Ben onlara başvurduğum için onlar bana direkt e-mail'le
cevap döndüler. Aldın.
E-mail'le cevap aldım. Ondan sonracıma tamam dedim işte yapacağım. Benim sürecim çok farklı geçti. Yani hayatımda hiç bu kadar daha mülakata girmemiştim.
Çok yoğun, çok aynen, teknik normalde, açıden yorucu bir serüven de öyle mi?
Evet. Normalde işte bir 5 yılı geçtikten sonra Silikon Vadisi'nde benim bildiğim kadarıyla hani bir tane telefon yaparlar veya hatta kendini internet üzerinde bir isim yapmışsan onu bile bazen geçerler. Veya
direkt
işte,
on-site'a aynen. yani şirket içerisinde mülakata çağırırlar öyle mi?
Evet. Bunda yani 2 kez mülakata girdim. Biraz o yüzden sıra dışı oldu. 2 kez telefon mülakatına girdim. Hı hı. Orada hem biraz iki farklı menajer tarafından biraz işi anlatılıp biraz da sorular soruldu. Bir tane de teknik telefon mülakatı oldu. Hı hı. Ondan sonra onları geçtikten sonra da on-site'a çağırdım bu tüm gün gittiğimiz.
Güzel.
O da saat sabah 10'dan akşam 4.30'a kadar sürdü.
Çok uzun. Peki oraya gelmeden önce telefon mülakatında ilk önce iki tane müdürle konuştuğunu söyledin. Mühendislik müdürü muhtemelen. Onlarla ne konuştunuz? Sana bilgi vermek miydi yoksa biraz daha bir sınava tabi tutulma durumu söz konusu muydu?
Bir recruiter'la veya bir menajerle konuşurken bence her zaman bir mülakat söz konusu. Yani iki tarafta birbirini mülakat ediyor. Ama detaylarına girersek bir tanesinde bildiğimiz algoritma sorusu hı-hı. çözüldü. Ötekinde de biraz daha böyle sen nasıl bir insansın? Hani pozisyon biraz farklı olduğu için pozisyon biraz daha böyle kişisel çalışmayı fazla gerektiren bir pozisyon olduğu için hani onu anlayacak sorular soruldu bana. Ve kendimi nasıl ifade ediyorum? En önemli şeylerden birisi de oydu yani.
Evet. Teknik ikinciyi de geçtikten sonra on-site'e çağıralım. On-site dediğimiz kavramda gidip şirketin ofisine, işte orada bir senin durumda 7-8 saatlik ardı ardına toplantılar sıralanmış.
Evet.
O nasıl geçti, onu anlatır mısın? Bunlardan kaç saati teknik, kod, kaç saati sözel, bunlar nasıl ayrıştırıldı?
Şimdi başvurduğum pozisyon yazılımcı pozisyonu olduğu için her boş zamanda, her ne kadar mesela bu bir behavioral dediğimiz Türkçesi tam olarak
aklıma geldi.
Hani davranışsal mülakatta bile size teknik sorular soruyorlar. Hani kolay olsun, ortalama zorlukta olsun.
Evet.
Yaklaşık işte yarısı on-site'ın şeydi. Teknikti.
Yarısı,
öteki yarısında da hani hafif teknik. Mesela hafif teknik dediğim nedir?
Şöyle bir sürtüşme yaşadın, nasıl çözersin?
Yok, o direkt davranışa geliyor benim gözümde. Teknik dedim. Mesela sana, ben iOS üzerinde uğraştığım için iOS ile ilgili, hani ben mesela 6 yıllık tecrübem yazmıştım. Mesela iOS 6'da işletim sisteminde ki memory management ile şu andaki memory management biraz farklı. Mesela hani onunla ilgili şeylerini anlat bana, tecrübelerini anlat dedi. Veya işte hani en çok problem yaşadığın, yazılım yazarken en çok problem yaşadığın hatalar nedir?
Evet.
Hani ona göre senin ne kadar high level olduğunu ölçmeye çalıştım. Mesela o hafif teknik dediğim sorularda öyle
yani
oldu.
Yani kod mod yerine konuşmalı bir şekilde şey soruyor.
Davranış sorular
soruyor.
Aynen.
Teknik sorular soruyor.
Evet. Öteki yarısında da direkt teknik sorular. Direkt tahtada oturup soru çözüyorsun ve karşılıklı
hardcore
genelde.
Hardcore direkt. Evet.
Aynen. Hardcore dediğimiz. Direkt karşındakiyle beraber sohbet edermişçesine soruyu çözmen gerekiyor. Ve o arada senin hani nasıl soru çözebiliyorsun, ne kadar hızlı soru çözebiliyorsun, onu ölçüyorlar. Ve soru herhangi bir şey olabiliyor yani. Hani üniversitede gördüğün bir işte o zaman öğrendiğin bir şey olabiliyor. Veya şu anda teknoloji alanında bilmen gereken
onun
bir şey.
Onun detayına gireceğiz. Onun nasıl sorular
soruyor.
Her türlü şeye hazır olarak girmek gerekiyor.
Ben şeyi çok sevdim bu arada. Hit check yapmasın yani. İşi bırakmadan önce bir hiç hazırlanmadın. Güzel bir taktik yani. Ben aklıma gelmez diyorum. Ben biriyle gerçi şeylerle yapabilirsin. Hani startup'ta falan yapabilirsin ama direkt hani istediğin firmaya gidip ben ne kadar hazırım deyip, güzel bir taktik bence.
Büyük bir risk. Burada güzel sonuçlanmış.
Evet.
Evet, tabii bu mülakatlarda şimdi bunları anlatıyoruz. Saatlerce giriyorsun fakat sen de bunu kısmen yaşadın değil mi? Yani çok faktör var ve kontrolünde değil. Yani biri geliyor, suratı asık oluyor, anlaşamıyorsun, ifade edemiyorsun kendini. Ya da karşı taraf kısmen art niyetli olabiliyor. Yani evet. Egosu yüksek, kendini belki ağır bastırmaya çalışıyor. Bu spesifik bu durumla alakalı değil de genel olarak bu tür problemler yaşadınız mı mülakat sürecinde?
Evet, dediğin her şey oluyor. Art niyetlilik dışında bazı verdiğin örnekleri yaşadım. Mesela benim son mülakatımda benimle mülakat yapmak için gelen kişi arada bir telefonuna bakması gerekiyordu. Hani o anda zaten yorgunum ve hani 4 saat 4.30'da teknik soru, hardcore soru geleceğini tahmin etmiyordum. Biraz daha light yaparlar diye düşünüyordum. Halbuki geldi ve ta üniversitede öğrendiğim bir şey geldi. Ta lineer algebra'dan bir soru sordu.
Evet.
Ve yani hani o anda birçok insan vazgeçebilirdi yani, hani nereden hatırlayabilirim ben diye veya panik olup hani aklını bir anda dondurabilirdin yani. Ama onun yerine ben şey yaptım yani, hani ben tam hatırlamıyorum, bana biraz o kısmını anlatır mısın dedim. Ondan sonra bildiklerimi ipucu almaya çalıştım.
Beraber o kişiyle konuşmayı
ilerletmeye çalıştım. Bu insan arada bir telefonla bakması bile gerekiyordu. Ama bunu asla kişisel almamak gerekiyor.
Evet.
Ben de o anda zaten dedim yani, ben bu saate kadar survive edebilmişsem yapabileceğimin en iyisini yapmak dışında başka hiçbir şey yapamayacağım için.
Aynen öyle. Evet.
Onu yaptım. Hiçbir şekilde de istifimi bozmadan devam ettim yani.
Güzel. Tabii şimdi biz kendi açımızdan bir durumu değerlendiriyoruz. Biraz şeyden konuşalım. Neden mülakat yapıyorlar? Neden bu şekilde bizi, hangi sinyalleri bizden almaya çalışıyorlar? Yani mesela sen firmada bir mülakat yaptığında, ya da firma senin diyelim, sen çalışanını nasıl işe alırsın? Biraz da o açıdan bakmak lazım belki. Çünkü karşı tarafın motivasyonunu iyi kavradığın takdirde o oyunu oyun olarak görebilir. O oyunu yenmek daha kolay değil mi? O oyunu geçmek. Mesela Burhan, senin deneyiminde şirketinizde işte mülakatlar, şirketinle alakalı olmak zorunda değil de, sen mesela bir kişiyi mülakat ettiğinde sen nelere neleri göz önünde bulunduruyorsun? Ne tür şeyler bekliyorsun karşı tarafta?
Yani evet, güzel soru. Şöyle yani, şimdi bir işin technical tarafı var. Bir de şeyler de önemli tabii. İşe alacağın kişi eğer direkt olarak çalışacaksan, o kişinin şey yönüne de bakmak istiyorsun. Davranışsal yönlerine de bakmak istiyorsun. Yani ben bu adamla her günde 7-8 saat vakit geçireceğim. İş yapabilirim ben bunu. Aynı projede çalışabilir miyim? Evet. Gibi şeyler de önemli.
Peki onu nasıl anlıyorsun? Yani şimdi oturdun bir odada, sen ve aday mülakata gelmiş kişi var. Bunu nasıl anlarsın?
Yani bunun şey bir yolu yok. Böyle bir soru sorup da hani bu soruya nasıl cevap verdikten, öyle bir şey yok. Tabii klasik sorular var. Hani kötü bir durumda ne yaparsın? Şöyle bir durum oldu. Veya işte şey sorulur mesela. Zayıf yönlerin neler sence mesela, gibi sorular sorulur.
Peki o kısmını bir kenara bırakalım. Teknik olarak yeterli olup olmadığını nasıl ölçersin?
Evet, teknik olarak ben ya bu sorulan işte algoritma soruları çok yalan bence. Ama hı-hı, başka bir yol da yok. Şeyleri seviyorum ben. Yani dizayn soruları falan bence fena değil. Orada sorulara bakış açısı şeyin birazcık şey gösterebilir. Size bir ipucu verebilir.
Güzel. Aslında o kısmı biraz detay vermedik. Şimdi mülakatta, teknik mülakatı da bölelim isterseniz. Algoritma problem solving dedikleri problem çözme. Daha böyle algoritmik. Hı-hı. İşte şunu şunu yapan bir kod yaz. 2-3 for loop iç içe ya da işte if'ler.
Evet.
Edge case denilen o aksi istisnai durumları düzgün bir şekilde yönetme. Şimdi problem çözme algoritma bir. Bir de data structure, senin de bahsettiğin gibi üniversitede gördüğümüz, bilhassa front-end engineer, mobile engineer, sen iOS üzerinde çalışıyorsun. Belki günden güne çok da kullanmadığımız, hani o kadar her an karşımıza çıkmayan, fakat hala mülakatlarda dediğin gibi sanki bir kural olmuşçasına soruda evet, gelen bazı evet, sorular var. Üçüncü bir kategori ise sistem mimarisi değil mi? Bu evet, design dediğin kompleks sistemleri işte kara tahtada, beyaz tahtada çıkıp kutucuklar üzerinden işte daha çok trafik almaya başladı. Veri tabanını büyütmen gerektiği, işte bunları nasıl yönetirsin gibi sorular. Hı. Davranışsal sorular da bunların bir parçası. Birçok alandan sinyal almaya çalışıyorsun. Şimdi ben de kendi tecrübemden bahsedecek olursam, firmada bu dediğin hani o algoritmaya kaçsın işte ezber, ben de ondan nefret ediyorum.
Evet.
Bir noktada da insanları ayrıştırmak için bir kıstasa ihtiyacım var.
Ve çok kolay bu arada yani şey. Mesela design sorusuna herif cevap verdi ama onu değerlendirme kolay değil. Ama algoritma sorusu çözdü mü çözemedi mi?
Evet.
Genelde yani. Çözebilirse doğru, direkt şeyi veriyorsun yani, tik veriyorsun adama.
Doğru, işte orada da artık herhalde biraz da tecrübe işin içine giriyor değil mi? Sen evet, sen diyelim 10 sene tecrübelisin, 2-3 sene tecrübeli kişiyle zaten mülakat yaparken, yüzlerce mülakat yaptıktan sonra az çok durumu kavruyorsun. Yani bu nasıl cevap veriyor? Hiç böyle problemlerle karşılaşmış mı? Stres altından iyi trade-off'lar evet, yani böyle bir şey var, böyle bir şey var, şunu seçerim işte şu yüzden gibi böyle analitik düşünme becerisini ölçmeye
yeni çalışıyorsun. Yeni bir trend de bu arada şey, adaya direkt bilgisayarı verip yanında kodlamanı istiyorlar.
O yani aslında çok de, daha kötü.
Kötü ama ben aslında isterim yani, ya, herif ne kadar yapmış bu işi daha önce. Ona tabii kendi bilgisayarın olmayınca zorlanıyorsun. Hani kendi ortamın olmayınca biraz zor oluyor.
Sana şöyle bir örneğini vereyim. İşte bu işte mülakatlar hazırlanırken bir tane...
Kavga edeceğiz Mehmet'le birazdan. Evet, devam edelim.
Evet, eldivenleri çıkartıyorum. Bir tane mülakata, gittiğim mülakata on-site'da bana bir tane bilgisayar verdiler. Hı-hı. O bilgisayara 65 inç bir tane televizyona bağladılar. Onun üstünde evet, kamera var. Önümde de iki tane insan var. Bu iki tane mühendis bana bir tane soru veriyor. Ve diyorlar ki hani işte burada yarım saatim var. Ve bu soruyu çözeceksin. Hani her şey hazır. Bu kod çalışmıyor. Unit testlerin yazılmış. Unit testlerin pass yapacaksın. Hı hı. Yani konsept kendi başına çok aslında kolay bir şey. Sordukları soru da hani fena değil. Sadece gerçeği biraz kapatmak için ekstra kod yazmışlar.
Hı hı.
Ama hani bir yarım saatim var. İkincisi de sen bunu sesli bir şekilde çözerken karşımdaki iki insan bir yandan her söylediğimi yazıyorlar. Mesela bir cümle söylüyorum. 10 dakika hızlı yazıyorlar bunlar benim söylediğim.
Normalde zaten gibi, biri başında dursa yapamazsın ki zaten. Hani,
ve zaten bu yeni klavyelerde de acayip ses çıkıyor. İnsanın evet, çok dikkati dağılıyor yani.
Kolay bir süreç değil. Şimdi buradan şeye geçelim. Şimdi mülakatta sen, karşı taraf seni mülakata sokuyor. Hı-hı. Oturmuş iki kişi seni koca televizyondan kodunu okuyor falan. Peki bir noktada da artık iş tersine dönüyor değil mi? Sen işvereni mülakat ediyorsun. Yani ben burada çalışmak ister miyim? Bana neler sunacaksın? O konuda nasıl davranmak lazım? Nasıl yanaşmak lazım?
O mülakatı yaşadıktan sonra anında zaten hayır dedim. Ama yani profesyonel olarak öyle bir anda hayır deyip çıkmaman lazım.
Tabii.
O yüzden gayet düzgün bir şekilde devam ettim mülakatı. Ondan sonra iki saat daha vardı.
Ya oradan bir ben sinyal aldım diyorsun.
Aynen. Böyle o sinyal benim için mesela istemiyorum. Ben normalde çok hani sert kesin kararlar vermem ama o çok büyük bir sinyaldi gerçekten.
Anladım. Şimdi burada siyah beyaz çok tamam bir fark var ama diyelim gittin bir firmaya ya iyi gibi görünüyor. Çok zor değil. Çok kolay da değil. Nasıl anlayacaksın? Ne tür sorular soruyorsun? Ya da onların seni ikna etmesini nasıl sağlayabiliriz?
Benim mesela bu arada tanıştığın her kişiye soru sorman lazım. Senden bunu söylemezler ama beklenen
kesinlikle
şey budur.
En sonunda 3-5 dakika vakitte
aynen,
veriyor
sana
zaten.
Sana 5 dakika veriyorlar eğer güzel bir
ben
mülakat olursa.
Ben burada sözünü keseyim. BMC'de çalışırken birine soru sormamıştım. Yaklaşık bir sene sonra hatırlattı bana.
Soru
mülakatta soru sormamıştım bana demişti. Yani ben demek ki bayağı bir şey yapıyorum.
Adamda da biraz fil hafızası var. Aynen. Sana da biraz takmış olabilir yani ben sana söyleyeyim. Benim mesela en çok sevdiğim soru bu çalıştığın şirkette mesela konuyu şey olarak açıyorum. Mesela bir senede çalışıyorsun, 6 ayda çalışıyorsun, biraz yenisin veya 4 senede çalışıyorsun. Sen çok tecrübesin diye devam edip bu şirkette sence kötü olan, kötü giden bir şey nedir? Hem teknik olarak hem teknik dışında hani kötü bir şey nedir? Bunu da öyle bir söylüyorum ki hani ney daha iyi olabilir? Bir nevi geri dönüşüm kutusu gibi. Geri bildirim kutusu gibi.
Follow up gibi mi soruyorsun soruyu?
Yok hani şey soruların var mı dedikleri an bunu soruyorum çünkü.
Yok, önce hani kötü giden ne ve bunu nasıl çözer mi diyorsun
yok,
yoksa?
Kötü giden ne sence kötü giden ne? Hani bu insan orada almak istediğim teknik şey bu insan laf olsun diye mi işe geliyor işinden mi sıkılmış? Yoksa hani bu insan gerçekten hani hem şirketin haberlerini takip ediyor hem teknik anlamda gerçekten bu şirkete adamış mı?
Vizyonuna hakim.
Sonuçta ben bu insanla her gün zaman geçireceğim yani. O yüzden de bu benim için en önemli olan şeylerden biri mesela.
Mükemmel bir soru. Hem şey de o bahsettiğin o gerekliliği de sanki yerine getiriyor. Ben de onu soruyordum. Bundan 3-4 sene önce bu mülakatları yaşarken şirkette en sevmediğin tek şey ne? Hani bir tane şey söyleyecek olsan ne söylersin? Ve onu işte nasıl düzeltirsin? Ya da o konuda güzel, biraz evet detay verir misin? Orada dediğin gibi bazısı çok politik cevap veriyor. Aynen. Bazısı cevabı yok atıyor bir şeyler söylüyor anlıyorsun.
Ama o bile büyük bir şey indicator oluyor yani. Bu evet, bile evet, bir yani sinyal oluyor yani.
Yani şöyle bir sıkıntı var bir de. Tabii şirketten şirkete göre değişiyor da ama büyük şirketlerin çoğu takıma değil de şirkete göre şey mülakatı yapıyorlar. Yani direkt bir takım spesifik mülakat olmayınca ben o durumlara soru sormayı çok şey yapmıyorum. Çünkü o aynen, herifle çalışmayacağım.
Jenerik yani bir
evet, yani
ortam.
O herife kişisel soru sormayı mı tercih yani etmiyorsun yoksa hiç soru sormayı mı?
Soru soruyorum halen hani ama yani alacağım cevap çok çünkü takıma göre çok değiştiği için her şey oralarda.
Doğru mesela hiç sevmediğin şey diyorsun takımından bir örnek veriyor ama firmanın
seninle
genelinde
ilgisi yok yani, evet.
Acaba benim gireceğim takımda bu olacak mı? Çünkü firma 10 bin çalışanı var mesela.
Mesela Apple bunu doğru yapmıyor. Apple mesela bence güzel yani direkt takım spesifik şey yapıyor.
Evet.
Mülakatı yapıyor daha mantıklı.
Ama bir yandan da şöyle güzel yanı var. Ben bundan Facebook'la mülakat yaptığımda onların genel bir ne derler bir genel bir pipeline'ı var. Orada mülakat yapıyorsun. Takım makım yok ortada. Sonra evet diyor ki git 3-5 takımla beraber onu o takımla çalış, bu takımla çalış. Sonra hangi takımda çalışmak istediğini bize söyle. O da kısmen güzel. Yani
evet,
tam
evet
mülakatta soruna cevap veremeyecek kimse ama sonrasında 5-6 ay sana müsaade ediliyor. O da güzel bir deneyim olabilir.
Evet.
Güzel. Şimdi buradan mülakattan biraz daha sonuna, şimdi mülakatlar diyelim güzel geçti. Bu süreci nasıl yönetmek lazım? Çünkü teklif aldığında sana bir gün veriliyor değil mi? Yani 3-2 hafta içerisinde evet ya da hayır bize cevap ver gibi bu biraz insan kaynakları çok baskı yapıyor.
Bazen. Çoğu zaman hatta öyle
çoğu
diyorum.
Çoğu zaman.
Benim
değil
karşılaştıklarımda.
Mi? Nitekim zaten o sürece getirene kadar seni yani seni mülakat edip mülakattan geçtikten sonra o firmaya maliyetin çok yüksek. Yani seni o noktada artık kaybetmek istemiyor kimse.
Evet.
Baskı uygulamaya başlıyor. Burada nasıl yönetmek lazım? Yani 10-20 tane firmayla aynı anda mülakat mı etmek lazım? Şimdi tek tek yapsan Bir de full time çalıştığını varsayalım. Şimdi haftada bir iki taneye gidebilirsin. İzin alıp almak zor olabilir. Zaten mental olarak mevcut iş yerinden de uzaklaşıyorsun mülakatlara başlayınca. Öyle 20-30 yere gideyim, hepsinden teklif almaya çalışayım olmuyor. Orada nasıl bir yöntem izlenmeli? Yani ideal rakam nedir? Mesela kaç bir teklif sayısı mı hedeflemek lazım? Yoksa ben 10 firmayla mülakata gireceğim, ne çıkarsa mı demek lazım? Orada nasıl bir yol izlemek lazım? Sizlere kalırsa.
Mehmet, sen istersen cevap ver bunu önce.
Tabii ki. Benim tecrübemde...
Özür dilerim. Keseriz buraları.
Benim tecrübemde ben bu yani bir önceki iş bir önceki başvurduğum işlerde hani artık o zamanlar bu kadar tecrübeli değildim. Ondan sonra vize problemim vardı. O yüzden çok daha böyle aç bir şekilde
doğru haklısın. Daha farklı kaygılarım var yani, değil mi? Yani onları düşünmeye fırsat yani, yok. Bir offer alayım da bir teklif tabii. alayım hemen yani, başlayayım.
Olay biraz daha survival modundaydı. Evet. Hani bir an önce bana böyle hem sponsor olabilir hem de çok şey öğrenebileceğim.
Sponsorluk muhabbetini açalım mı biraz insanlara?
Vize hiç girmeyelim.
Vize kendi başına bence bir podcast olur yani.
Mehmet aynen. Bu konuda çok çekti.
Ondan sonra işte hani olay o oluyor ama belirli bir yere geldikten sonra hani artık ne tür bir hedefim var? Bazıları mesela spor olsun diye ben 5 tane offer almak istiyorum diyor. Bazıları işte hani ben bir işte hepsine gireceğim hangisi olursa diyor.
Evet.
Benim tecrübemde şey oldu. Ben zaten iş aramıyordum. Sadece o
tabii.
çalışmak istediğim 2-3 tane firma vardı. Onlardan bir tanesiyle fırsat geldi. Evet. O yüzden ben kendimi bir nevi şey emeklilikten ayrılıp geri gelmiş bir basketbolcu gibi hissettim yani.
Seçicisin yani sen. Çünkü sana var olan işini bırakıp beğenmediğin için çıkıyorsun zaten.
Yani hani ben, tok gözlülük söz konusu.
Aynen bir evet. tok gözlülük söz konusu. Kötü bir şey olarak söyledim de.
Yok iyi bir şey yani. Senin açından karşı tarafın elini zorlaştıran. Yani masaya oturuyorsun diyelim pazarlık için. Şimdi tok gözlüsün. Diyorsun ki bana bu kadar ver. İstersen çalışalım. Güzel bir koz.
Evet.
Yoksa bir de aksi durumda bizlerin geçtiğimiz senelerde yeşil kart işte vize sıkıntıları yaşarken... İşte yeter hiçbir ki şey işi aldıysın. Yani. Hiçbir şey yeter. Diyemiyorsun.
Yalnız evet. tok gözüne dezavantaj herhalde seni motive edecek bir şey olmayabilir. O
ama çok istediğin firmalardan yapıyorsun. Biriyse...
Doğru.
Yani hani evet hani istemedim bir firmayla olsaydı dediğini doğru derdim ama ben şu anda zaten hani bu firma için çalışırım dediğim için böyle bir yola girdim.
Güzel. Sana. Bunları biraz da belki işte bu yola giren zaten pazarlık işte sen de araştırmanı yaptın nasıl konuşulunur bunları hani bu noktaya geldikten sonrası biraz daha kolay kısmen değil mi? Yani offer aldın artık pazarlık kaldı. Tamam belki.
Şimdi o da çok ilginç bir konsept. Neden ilginç? Şimdi zaten geçinceye kadar o mülakatları geçinceye kadar büyük bir şans büyük bir hazırlık ve hani akla kareyi seçiyorsun bir nevi. Oraya geçtikten sonra tam rahatlayacağım derken bu sefer de seni her gün etkileyecek pazarlık konusuna geliyorsun. Hı. Genelde birçok büyük şirket pazarlık yapmıyor. Ama işte bu pozisyondan pozisyona değişen bir şey bence. Ve her zaman hani kimse pazarlık yapmıyorum ben dese bile pazarlık yapıyordur yani.
Bir pay var muhakkak aynen. değil mi?
Mutlaka bir pay vardır. Yani kimse en iyi kozuyla başlamaz hiçbir zaman. Ve şey... yani işte mülakata geçtin dediler. Ondan sonra işte biz şimdi hiring manager dediğimiz o bu işin başlatan kişiyle i̇lanı beraber koyan. Konuşup recruiter ilanı koyan kişiyle konuşup ben size geri döneceğim bir fiyatta der. O fiyatı duyarsınız. Orada bile yaptığınız her şey o fiyatı duyduğunuz andaki bile gösterdiğiniz
tavır, tepki
onlar için bir indicator bir şeydir yani bir ölçektir yani. Hani bu insan bizimle gerçekten çalışmak istiyor mu? Yoksa sırf olay para mı? Hani yani. Evet profesyonel mi? Onlar bile çok önemli etkenler.
Güzel ben hatırlıyorum bu mevcut şirketimde işe başlamadan önce elimde başka teklif de yoktu. Yani çok güçlü kozum yok. Fakat işte internetten okuduğum böyle işte böyle kalıp cümleler var. İşte böyle olursa kararım çok kolaylaşacak gibi böyle maille falan. Bir yüzde hisselerimde %10-20'ye yakın bir artış oldu. O da hiç... Taş attım kolum yorulmadı. Sadece isteyerek aldığın bir şey. Sonra da tabii acaba daha fazla olsa mıydı? Aynen. Başka bir teklifim olsaydı acaba çok daha fazla mı alabilirdim? bir noktada da belki tok gözlü olmak artık kendini yetinmekte lazım. Yani başka şeyin öne çıkması belki. Ben bu firmaya giriyorum ama burada çok şey öğreneceğim. Bir sonraki adımım belki daha iyi olur.
Bence her zaman hani maaşın düşükse yapman gereken şey, evet dediğin doğru. Hani bence bu şeyse hani maaş düşük ama ben çok şey öğreneceğim deyip hani bir darbe alıp devam edebilirsin. Sonradan onu nakite çevirebilirsin ama genel olarak nasıl desem, her zaman dediğin gibi bir pazarlık payı var ve doğru konuşmasını bilmek lazım. Mesela ben bana teklif edileceğini söylendiği an oturup bir sürü kitap okudum. Mesela Never Split the Difference diye bir kitap vardı. FBI'ın hostage şeyi.
Rehin protokol.
Aynen, rehinlerle rehinleri kurtarmaya çalışan adamının yazdığı bir kitap.
Pazarlık. Oradan,
aynen, pazarlık konusunda onun kitabını okumaya başladım. İşte YouTube'da önüme gelen her şeyi izledim. Ondan sonra araştırmamı yaptım. Acaba hani bir sürü site artık az çok ortalamasını gösteriyor yani bu şirkette bu düzeyde bir insan ne kadar kazanıyor.
Doğru,
işte Levels FYI var, Glassdoor var.
Evet.
Onlardan bakarak kendinize bir senaryo yazabiliyorsunuz. Yani mesela işte ben hani diyebiliyorsunuz evet bana bu rakamı verdiniz. Ama işte genelde bu tecrübede işte bu kadar kişilik çalışanı olan bir şirkette ortalama maaş böyle diyebiliyorsunuz. Hani mesela senin ekstra bir teklifin yoktu dedin. Teklifin olmasa bile benim bu en son öğrendiğim bir taktik var. O da zaten olan bir value'yu yeni bir olan bir değeri yeni bir değermiş gibi anlatmak veya işte onun hani sen bunun farkında değilsin ama hani böyle bir dönüş olacak sana ve şirketine. Hani o yüzden bana bu parayı ödeyeceksin diye de
hatırlatma.
Mesela bunu Google'da bir recruiter çıkarmış diye duydum. Google'da mesela insanlara, çalışanlarına ücretsiz yemek verilir. Ve bu yemek işte Google'a her kişi başına cüzi bir rakama denk geliyor.
Maliyeti var.
Yani hani mesela bir tane yazılımcı bunun ekstra söylediği parayı bir nevi zaten bunu yemek olarak alıyorsun diye söylemişler. Mesela benim bir tane yaşadığım tecrübede de ben mesela başka mühendisler için yazılım yazmak zorunda kaldım. Güzel bir tecrübeydi. Ama şey, pazarlık açısından benim ne işime yaradı? Dedim ki mesela 100 tane mühendise ben tool yazıyorum. İşte onların işini hızlandıracak şey yapıyorum. İlk 2 ayımda bu mühendislerin %10 hızlandırabilirsem bu ortalama maaş olarak şu kadara denk geliyor. Zaten size sorduğum şey de bu.
Evet.
Hani sizin için %10 return 2 ayda ne ifade ediyor dedim. Onlar da hiçbir şekilde karşı çıkmadan İstediğim rakamı verdiler.
Evet, güzel. Onun farkında olup üreteceğin değeri öne sunmak.
Evet. Biraz yaratıcılık söz konusu. Onu biraz bayağı bir düşünmek gerekiyor. Yani job spesifik bir şey. Ama yapabiliyorsun.
Süper. Şimdi bu araçlardan bahsederken Levels, FYI, Glassdoor gibi sitelerden bahsettin. Mülakata hazırlanırken de tabii bu artık genel geçer bazı siteler var değil mi?
Evet.
Sen hangilerini kullandın?
Ben Medium'dan çok insanların benzer şirketlerdeki tecrübelerini okudum. Ondan sonracıma işte hep ana kaynaklara gittim. Mesela ben en çok Swift kullanıyorum. Daha önceden Objective-C kullanıyordum mobil development için ama şu aralar Swift daha yaygın. O yüzden direkt Swift'in böyle bilinmemiş yönlerine yoğunlaştım. Bir yandan da LeetCode denilen...
Nereden yoğunlaştın bilinmemiş yönlerine? Yani ne kullandın onun için?
Swift'in işte kullanım kılavuzu var internette. Ondan buldum. Yani.
Bizzat dokümantasyona baktım.
Dokümantasyona baktım, aynen. Ve LeetCode'a çok yoğunlaştım. LeetCode'da işte şirketi özel olarak da seçebiliyorsun.
Ben onu duydum. Premium özelliğinde bu şirkette son bilmem kaç ayda sorulan soruları göster gibi bir özellik gelmiş herhalde. Evet,
LeetCode de facto bu arada.
Evet, yani çok
bilindik bir şey.
Çok bilindik, herkesin kullandığı.
Biraz o premium feature'ı biraz hit or miss dediğimiz, hani bazen tutuyor bazen tutmuyor. Yani bütün soruları çözsen bile çok farklı bir soru sorabiliyorlar sana sonuçta.
Tabii.
Ona uyacaklar diye bir şey söz konusu değil.
Yani soru ezberlemekten ziyade.
Ama bu tür sorular geliyor
tabii
deyip o ana konseptleri önerirsen diğer sorulara, her soru çözdüğünde de zaten hani ana konsepti öğrenmek önemli olduğu için ona yoğunlaşırsan daha işin kolaylaşıyor.
Doğru, güzel. Şimdi mülakatlardan bahsettik, biraz şeye geçelim. Mülakat, pazarlık yaptın, güzel bir teklif aldın, her şey seni tatmin etti. Ve bir gün söylüyorsun, ben işte Haziran'ın 9'unda işe başlayacağım.
Evet.
O işe başlama serüveni nasıl? Çünkü yepyeni bir ortam, yeni takım arkadaşları. Şimdi 4 senedir beraber çalıştığı insanlar seni tanıyor. Seni artık hal hareket, konuşma tarzını gayet benimsemiş. Fakat yeni bir firmada, yeni bir takımda sizlerin tecrübesi nasıl oldu? Mesela sen Burhan Groupon'a geçtiğinde BMC'de sen de uzun vakit geçirdin. Oradaki insanlar seni tanıdı. Artık böyle bir aileymişçesine bir şey oluşmaya başlıyor. Senin tecrüben nasıldı işi ilk başladığın günlerde?
Tabii sil baştan kendini kanıtlaman gerekiyor. Doğru. En büyük problemlerden biri.
Aynen, her şey sıfırdan başladı.
Aynen,
değil mi?
Çünkü oraya gittiğinde genelde yazılımcılar ilk olarak sana bir şey bilmiyor gözüyle bakarlar genelde. Özellikle senin interview'ne falan girmemişse o kişi. Öyle bir kendini kanıtlama şeyi var, derdi var. Yani bildiklerini bir şekilde...
Mesela kaç ay? Yani 1-2 ay sabah akşam mı çalışırsın?
Değişiyor bunun, tabii. Bunun nasıl, yani güzel bir proje yap. Aslında güzel bir proje yap, kendini kanıtlayabilirsin. Benim mesela durumumda bir oryantasyon süreci vardı. Yaklaşık bir 2-3 haftalık. Bize bir...
Doğru, büyük şirketlerin oryantasyon aynen. süreçleri var.
Şöyle bir şey yapmışlardı aslında. Bana bir var olan uygulamayı bir demo şeklinde kendin nasıl yaparsın diye var olan tool'ları kullanıp şirketin kendi
içindeki tool'ları
onu yapıp bir demo yapmıştım mesela. Cuma günleri bizim şey oluyor. Brown Bag Session dedikleri. Onu demo yapınca bayağı bir şey almıştım. Yani menajerim gülüyordu, hani bana bakıp böyle sırıtıyordu, yani hoşuna gitmişti.
Evet. Yani bu ilk başladığında sana bir proje mi?
Senin öğrenmen veriyor? İçin.
Tabii tabii, herkesin öğrenmesi için belli başlı tool'ları hepsini kullanıp.
Anladım. Yani hızlı bir başlangıç olsun aynen. istiyor. Yani i̇lk hızlı. Haftalarda tabii. öğren bu araçları, bir kodu deploy et, aynen. çalıştır.
Bir de işte şeyi de test etmeye çalışıyor. Var olan dokümantasyonlar düzgün çalışıyor mu mesela? İşi yaparken bu arada dokümantasyonda bir problem görürsen onu bize söyle, düzelt falan filan diye.
Evet. Geliştiriyorsun bir, evet. böyle ilk araçları.
O güzel bir yöntemdi. Ondan sonra tabii kendini sürekli göstermen lazım. Ama tabii o şeyi aldık, onayı aldıktan sonra şeylerden daha da kolaylaşıyor işler.
Gitgide kolaylaşıyor. Tabii. Sizin, şimdi sen Groupon biraz daha büyük bir firma. Mesela sen TaskRabbit'e başladığında Mehmet, senin nasıl gelişti?
Sırf TaskRabbit'ten bahsetmeyeyim. Mesela ben Playlist diye bir tane startup'ta başlamıştım. Oradaki CTO, o teknolojiyle sorumlu executive insan, dedi ki ilk gününde hemen bir şeyi GitHub'da bir commit'in olacak.
Hani evet.
Cüzi bir şey olacak ve öyle basit bir comment olmayacak.
Evet.
Ama o startup'taydı. Zaten oraya lead iOS engineer olarak girmiştim. İlk haftamda da bütün API'yi yazdım. Client side API'yi yazdım. Yani öyle büyük bir beklenti vardı. Gerçekten evet. o zamanlar 40 saatlik anlaşmada 60 saat falan çalışıyordun. Çünkü startup'ta öyle oluyor.
Startup'ların job description'ında çok var o. Şey aynen. diyorlar. İlk haftada ilk PR'ını göndereceksin falan, öyle şeyleri var yani. Evet,
çok evet. daha hızlı bir şey, bir evet, beklenti evet. var. Ama mesela Apple, Facebook gibi şirketlerde
tabii uzun sürer o.
Neredeyse 3 ay sana zaman veriyorlar kendi toolkitlerini evet. tanıtmaları için ve onları öğrenip hızlı bir comfortable düzeye gelebilmen için.
Doğru. Büyük, işte firmanın çapına bağlı çok değişiyor herhalde aynen. değil mi? Ama ister istemez de şimdi Facebook gibi firmada onlarca araç var. Şimdi her birini kısmen, yani ne yaptığını tamamen bilmene gerek yok ama böyle bir problem varsa böyle bir araç var da öğrenmen lazım.
Evet. En zoru da o mesela. Evet. Yani bazı şirketlerde dediğin gibi hani birçok takım o problemin çoktan başka bir takım tarafından çözüldüğünün farkında bile değil. O bile yani kendi başına şirket büyüdükçe bir problem oluyor.
Hı. Doğru. Şeyi ben hatırlıyorum. Şimdi bir yandan güzel. Şimdi ilk firmaya başladım. Kompleks projeler var. Gidiyorsun işte bunu kullanıcının böyle kayıt olması lazım. Şu veriyi saklamamız lazım. Diyor ki zaten servis var onu yapan. İşte şunu yap. Hani bir cümle, bir tane API call'u yapıyorsun. Her şey bitiyor. Bir yandan rahatlatıyor ama bunun gibi on binlerce küçük data şeyleri var, öğrenmen gereken. İşte bu olunca ne oluyor? Bunu nerede saklıyoruz firmada?
Ve bu senin takım arkadaşlarının bir nevi yargılamasına da sebep olabilecek bir şey oluyor. Eğer çok kötü düzeylere çıkartırsan. Mesela diyelim ki sen bir şey yapmaya çalışıyorsun ve bir ayını harcıyorsun. Çok güzel olduğunu düşünüyorsun. Ve bir bakıyorsun ki bunun bir benzerini zaten yapmış şirket, onu kullanıyorlar. Mesela bu sana çok büyük bir eksi puan olarak dönebilir. O yüzden yeni bir işe başladığında en büyük, en çok uğraşman gereken şey bu şirket şu anda neyi yapmış, ne eksiği var ve eksik olduğunu anlamaya da hani gerçekten birisine sorup anlaman lazım böyle bir eksik var mı diye.
Güzel. Bir diğer şey de
bugün
takım arkadaşlarınla yani işe başladığın zaman takıma bakıp kişileri biraz da çözmek lazım aslında insanlar. Ben mesela
doğru.
Başlarken iki tip insan vardı. İki tane senior engineer vardı. Herifin biri soru sorduğunda hiç sevmiyor. Yani bariz bir şekilde bunu da gösteriyor yani. Ben soru soruna müsait değilim falan dediği çok oluyordu mesela.
Bu müsait değilim mi diyor yoksa gerçekten her zaman mı diyor sana bunu?
Yani çoğu zaman diyor hissediyorsun yani.
Belki herifin. De seni sevmiyordur yani bilemeyiz.
Yok ben bana karşı değil. Şu an hatta çok yakınım bu çocukta aynen. Çoğu insan öyle.
İlginç.
Kendini kanıtlama şey yapmanı bekliyor. Bir çocuk da var mesela tam tersi. Soru yarım saat anlatır sana yani.
Tutup.
Şimdi o insanları şeyini anlayıp karakterlerini anlayıp ona göre de yaklaşmak lazım. Yani insan psikolojisi bence burada da önemli yani.
Doğru güzel. Biraz da politik de belki şey yapmak evet, lazım evet. Değil mi? Yani menajerler kim hangi rolü üstlenmiş? Yani bu ortamda yolumu nasıl bulurum? Evet. Nasıl ben daha iyi bir kariyer kendime sağlayabilirim?
O çok önemli. Ben ona da şöyle bir örnek vereyim. Ben işe ilk başlarken front-end tarafında neler yaparım diye düşünüyordum sürekli. Yani web performance mesela şey yaptığım bir konu. Ama girdim benden çok daha tecrübeli bir çocuk var ve o konuya çok yoğunlaşmış. Bir şey yapamadım yani o konuda.
Doğru, o alanda
öyle olunca ben de başka bir backend'de mesela bir şeyler buldum. Evet. Orada kendimi kanıtlamaya çalıştım filan.
Doğru, güzel. Güzel, iyi. Bu bölümde bunları konuşmuş olduk. Aslında daha çok konuşacak şey var. Evet. Fakat bunlara
yeniyiz,
devam ettikçe...
değiştireceğiz. Güzel, daha güzel şeyler yapacağız.
Evet, konsept buna devam ettikçe evet. bu konular hakkında konuyu açıyor olacak zaten. Bizlerin de fikirleri var. Şunu yapalım, bunu konuşalım şeklinde. Eğer sizlerin de fikri varsa Twitter'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Codecast sayfasından ya da hashtag kullanıp Codecast, K-O Denizli, Cast yazarak bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bizler de içeriği sizlerin taleplerinize göre zaten şekillendirmek istiyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler.
Bir Mehmet nasıldı bölümde... bu arada?
Evet, yorumlarınızı bekliyoruz Mehmet. İlk seferiydi. Sesi heyecanlı geliyor muydu? Umarız faydalı olmuştur sizlere. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.